adımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 27 Ekim 2020 Salı'yı, saatlerimiz 15.05'e gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı herkese güzel bir gün diliyoruz efendim. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, dünya genelinde her gün 800'den fazla kadın hamilelikte, doğum sırasında veya sonrasında yaşamını kaybediyor. Yeryüzü Doktorları Derneği bu üzücü ölümlerin önüne geçebilmek için çok güzel bir kampanya başlattı. Kampanyanın adı Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar. Hayatın Sesleri'nde bugün Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahya Han Güney'i konuk ediyoruz. Bu güzel kampanyanın ayrıntılarını konuşacağız. Konuşmak, duygu ve düşüncelerimizi ifade etmek hepimizin önemli bir ihtiyacı. Bazen cümle içindeki kelimelerin yanlış kullanıldığını görüyoruz. Sihirli Sözcükler köşemizde bu hafta dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluatay'la yanlış sözcük kullanımları üzerine sohbet edeceğiz. Hayatın Sesleri güzel bir müzikle başladı.
Yakası kolalı gömleğim beyaz, yakası kolalı el bilmez halimi, gönlüm sevdalı el bilmez halimi, gönlüm sevdalı gömleğim mor, bu ayrılık ne zor gömleğim mor, bu ayrılık ne zor, neler çektim neler, gel bir bana sor, neler çektim neler, gel bir bana sor. Seni bir gün görmezsem aklım başımdan oynar, gömleğim olmazsa yüreğim fırlar, nazımla bıktırma vedana yıldırma, ne ararım sorarım beni kızdırma, gömleğim siyah yarından illallah, gömleğim siyah yarından illallah, bu aşk oldu biter hem Allah hem billah, bu aşk oldu biter hem Allah hem billah. Gömleğim kırmızı, İçimde bir sızı, gömleğim kırmızı, İçimde bir sızı, yeni bir yer sevdim, İstanbul'un yıldızı, yeni bir yer sevdim, İstanbul'un yıldızı, gömleğim mavi, gözlerinin rengi, gömleğim mavi, gözlerinin rengi, böylesini görmedim, uyumuyorum demli, böylesini görmedim, uyumuyorum demli. Seni bir gün görmezsem aklım başımdan oynar, gömleğim olmazsa yüreğim fırlar, gönlüm sana hayran, bu can sana kurban, sen olmadan yaşamam inan. Gömleğim beyaz, yakası kolalı. Gömleğim beyaz, yakası kolalı. El bilsin halimi, gönlüm sana sevdalı. El bilsin halimi, gönlüm sana sevdalı. Gömleğim beyaz, yakası kolalı.
Hayatın sesleri devam ediyor. Efendim şu dünyada iyi insanlar iyi ki varlar ve var olmaya devam etsinler. İyilikte yarışan bir sivil toplum kuruluşu, Yeryüzü Doktorları Derneği. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahya Han Güney. Sayın Güney, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, çok teşekkür ediyorum.
Nasılsınız?
Allah'a şükürler olsun. İyi çalışıyoruz, koşturuyoruz. Dünya bir garip ama bizler iyilik ve güzellik için mücadele ediyoruz hep beraber.
Evet, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Öncelikle derneğiniz hakkında sizden şöyle genel bir bilgi almak isteriz. Yeryüzü Doktorları Derneği neler yapar?
Yeryüzü Doktorları Derneği hakkında bilgi vermek çok güzel. Hem iftihar edici ülkemizin, bizim milli değerlerimizin bir ürünü bir cemiyet. Ülkemizde yaşayan sağlık çalışanlarının, doktorların, hemşire hanımların, diş hekimlerin, eczacıların oluşturduğu kendi mesleklerinden, kendi ekonomik değerlerinden, zamanlarından infak ederek hep birlikte ülkemiz için, insanlık için güzel şeyler yaptığı bir sağlık, insani sağlık yardım derneği. Şu ana kadar Afrika'nın birçok ülkesinde, kendi ülkemizde mültecilerle ilgili, Asya ülkesinde, Türkiye Cumhuriyetler'de birçok sağlık yardımları yapmış, köklü, on binlerce gönüllüsü olan, şu anda da yüzlerce çalışanı olan bir medarı iftiharımız, bir büyük cemiyetimiz Yeryüzü Doktorları.
Evet. Biz de sosyal medyadan takip ediyoruz. Asya'da, Afrika'da çok güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Oradaki insanlara yardım elini uzatıyorsunuz. Tamamen gönüllülük esasına dayalı değil mi?
Tabii ki şöyle, biz hekimler, hemşire hanımlar, eczacılar hepimiz iş güç sahibi insanlarız. Ve hepimizin kendi geçimimiz var. Bir kısmımız devlet memuruyuz, bir kısmımız özel sektörde çalışıyoruz ya da iş sahibiyiz. Bu cemiyet hep birlikte neler yapabiliriz? Sağlık alanında dünyada dünyanın kötüye gidişini, olumsuzluğunu nasıl engelleyebiliriz diye. 98 depremi, Bosna Savaşı, Çeçenistan Savaşı, arkasından Darfur kriziyle ortaya çıkmış bir sivil toplum kuruluşu. Şu an mesela Filistin'de, Gazze'de, Çad'da, Sudan'da, Yemen'de, Afganistan'da, Bangladeş'te, Türkiye Cumhuriyetler'de ihtiyaç olan bölümlerde, Suriye'de, ülkemizin içerisinde mültecilerle ilgili birçok projeyi gerçekleştiriyor. Ülkemizin insanların merhamet elini bir sağlık yardımı şeklinde oralara ulaştırıyor. Dünyanın değişik yerlerinde klinikler açıyor, açılmış klinikleri güçlendiriyor, hastanelere destekler veriyor. O bölgenin hekimleri, hemşire hanımlarını bizim ülkemizin hekim hemşire hanımlarıyla bir araya karşı karşıya getiriyor. Eğitim projeleri yapıyor, işte kurban kesiyor, beslenme yardımları yapıyor. Birçok faaliyet söylenebilir.
Evet. Şimdi elimizde çok önemli bir veri var. Dünya genelinde her gün 800'den fazla kadın hamilelikte, doğum sırasında veya sonrasında yaşamını kaybediyor. Büyük bir sayı bu. Bunun nedeni nedir?
Yani dünyanın problemi çok tabii ki. Ama Yeryüzü Doktorları 20 yıllık tecrübesinde şunu gördü. Bizim elimizdeki imkanlar kısıtlı, insan gücümüz kısıtlı, maddi gücümüz kısıtlı. Bize yapılan gönüllü bağışlar, aynı yağışlar, nakdi bağışlar kısıtlı. Bunları acaba en mahrum, en zorda olan insana, en fazla ihtiyacı olan yere ulaştıracağız ama en de etkin olsun diye 20 yıllık bir tecrübenin sonucunda şu çıktı. En fazla anneler, hamilelik, bebekler çevresinde sağlık yardımı küçük dokunuşlarla, bir dokunuşla iki canı kurtarıyor. Yetişkin bir insanın sağlık problemlerini çözmek tabii ki değerli ama bir bebeğin sağlık problemini çözmek daha değerli. Bir bebek ölümü, bir anne ölümü, yeni doğmuş bir loğusanın ölümü çok acı oluyor. Ve bu basit tedbirlerle çözülebiliyor. İşte o yüzden Yeryüzü Doktorları son 5 yılda daha da fazla olmak üzere özellikle anne ve bebek sağlığına yoğunlaştı. Böylece de eldeki kısıtlı imkanlarla daha büyük faydalar üretmeye başladı. Anne çocuk sağlığı merkezleri, beslenme merkezleri, özellikle çocuklara yönelik, gebelere yönelik faaliyetleri daha önemsedi. İşte bu kampanyamızda Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar kampanyamız bu odaklanmanın ve bu etkin alanın ürünü. Buraya dikkat çekmek istedik. Biz birçok cerrahi ameliyatlar, birçok mültecilerle ilgili problemler, kronik çözülmeyen hastalıklarla ilgili çalışmalarımız da var. Fakat bu alan özellikle yeni doğmuş bir bebek, daha yeni anne olmuş, hamileliğinde problem yaşayan bir insan, bunlara düzgün sağlık hizmeti verilememesi gibi olumsuzluklara yönelik faaliyetlerimizi çok önemsiyoruz, çok değerli buluyoruz. Onu da bir kampanya olarak hem halkımıza sunmak istedik ve böylece daha etkin, eldeki küçük bir hayır, bir değerin daha faydalı olacağı bir alanı ışıklandırarak göstermeye çalışıyoruz.
Evet. Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar kampanyasına bizler nasıl katkıda bulunabiliriz?
Şimdi yeryüzü doktorlarının çok güzel bir internet sitesi var. Hem bu vesileyle insanlarımız, bizi dinleyen yurttaşlarımız internet sitemize girebilirler. Herhangi bir arama motoruna yyd.org.tr ya da yeryüzü doktorları dediğinde kurumumuz çıkıyor. Burada nasıl katkı sağlayabilirler, nasıl gönüllü olabilirler, nasıl bağış yapabilirler onu görecekler. Yaptıkları bağışlar önceki dönemde ne kadar oldu, bu bağışlardan ne kadarlık bir faaliyet üretildi, ne kadar bebeğin hayatı kurtuldu, hepsi var. Bizi dinleyen, radyomuzu dinleyen insanlara söyleyebileceğim şey öncelikle sosyal medya hesaplarımızın takip edilmesi, en azından savunuculuğumuzun yapılması, bu güzel faaliyetlerin daha fazla duyurulması. Duyurdukça tabii farkındalık arttıkça merhamet artıyor. Merhamet arttıkça evet, insanlar daha fazla ötekini düşünüyor ve toplumsal barışa, bütün dünyada güzelliğe yol açılıyor. Bize böyle bir destek verebilirler. Sosyal medya hesaplarımızı takip alsınlar. İnternet sitemizi incelesinler. Eğer imkanları varsa 3-5 kuruş bir bağış yapsınlar. Zaten bizim temel kampanyadaki amacımız da yaptığımız faaliyetleri anlatmak ve buraya bir kaynak sağlamaya çalışmak. Bu internet sitesini incelediklerinde görecekler. Orada 90 liralık bir bağış butonu var. Onu tıklar, bir yardım yaparlarsa karşılığını sosyal medyadaki yaptığımız faaliyetlere, duyurduğumuz şeylerden görebilirler.
Evet, Sayın Güney, bizim milletimiz kalender meşreplidir. Nerede bir yardıma muhtaç var, nerede bir yoksul var hemen yardım elini uzatır. Bunu da zaten her zaman görüyoruz. Yani biz gerçekten zor durumlarda birbirine kenetlenmesini iyi bilen bir milletiz.
Bu şöyle, şüphesiz her şey Allah'ın elinde ve Allah kainatta her şeyi görüyor. Kim hayır ve iyilik üzerinde yaşarsa onun önünü açıyor. Verdikçe Allah-u Teala da veriyor. Sağlık alanında insanların sağlıkla ilişkili problemlerini çözdükçe bizim ülkemizin sağlık sistemi de gitgide daha güzel oluyor. Bakınız, böyle bir pandemi bütün dünyanın etkilendiği bir şeyde en iyi ülkelerden birisi biziz. Çünkü biz sağlık yardımlarımızı dünyanın her yerine ulaştırıyoruz. Allah-u Teala da bak ülkemizin sağlık sistemi ne kadar güzel. İnşallah daha da iyi olur.
İnşallah.
Böyle uzaktaki insanları düşünmek, ötekinin derdiyle hemhal olmak, değerkam olmak bir şekilde bereket olarak, güzellik olarak bize dönüyor. Her şeyden ötesi bir başkasını düşünüp ona yardım eden kişi ötekiyle bir empati kuruyor. Ve karşısındaki insana düşmanlığı azalıyor. Ne kadar aykırı olursa olsun bir şekilde ortak bir nokta bulabiliyor. Ve ortak bir barış ortamı oluyor. O yüzden infak etmek, ötekini düşünmek, ona vermek güzel bir şey. Yalnız yeni dönemde de dünya küçük bir köy gibi uzaklara ulaştırmanın yolu da bizim Yeryüzü Doktorları Derneğimiz gibi hayır cemiyetleri. Bu cemiyetlerimiz güçlendikçe hem insanlığın sesi, hem ülkemizin sesi, hem de hakkın ve adaletin sesi dünyanın her tarafında duyuluyor. Bizim gittiğimiz coğrafyalarda, ucuğa köylerde, klinik açtığımız bölgelerde, efendim Arakan'da, Bangladeş'te, Afganistan, Pakistan veya Sudan, Nijer'de biz orada hem ülkemizi, bayrağımızı temsil ediyoruz ama aynı zamanda da insanlığın ortak değerlerini, merhameti temsil ediyoruz. Dinleyenlerimiz bu sese kulak verirler, bizlere destek verirlerse hep birlikte daha güzel bir dünyaya doğru gideriz diye düşünüyoruz.
Evet, Sayın Güney, Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Ya bir canın kurtulmasına vesile olmak ne kadar güzel bir şey. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?
Tabii ki, ama bizim kampanyamız işte daha farklı. Bizde iki can var.
Evet, sizde iki can var.
Hem anne var, hem bebek var. Bir dokunuş. Evet. Bir dokunuş iki kişi. Şimdi ben kendim de iç hastalıkları uzmanıyım. Bir hastanede, klinikte çalışıyorum. Emin olun, dünyanın en zor şeyi bir bebeğin öldüğünü görmek. Bir annenin, yeni doğmuş annenin öldüğünü görmek. Ya da doğumda anneyi kaybetmek, bebeği yaşatmak. Bakın, annesiz doğmak, hayata gelmek. Bunlar o kadar zor şeyler ki. İşte bu alana odaklanmak, bu alanda yoğunlaştığınızda küçük değerlerle ve emeklerle çok büyük şeyler kazanabiliyorsunuz. Çünkü yetişkin insanlar daha dirençliler hastalıklara, zorluklara, acil durumlara. Ama bir bebek bir gün beslenmese kaybedilebiliyor. Doğuma hazırlanan bir anne bir gün içerisinde her şeyini kaybediyor, hayatını kaybediyor, çocuğunu kaybediyor. Basit dokunuşlarla, basit klinik destekleriyle bunlara çözüm bulmak çok kolay. Çünkü bu kritik noktalara dokundukça etkinlik daha artıyor. Hatırlar mısınız, bilmiyorum, Türkiye'de trafik kazalarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmış da kırmızı noktalar belirlemişti. O evet, kırmızı noktalara odaklandılar ve trafik kazaları sayısı azaldı. İşte bu anne ve bebek sağlığı da bizim için böyle gibi kritik noktalar. Bu noktalardaki bu özel kampanyamıza destek bekliyoruz. Biz de inanıyoruz, çok etkin olduğunu görüyoruz. Sizlerin de desteğiyle inşallah hem ülkemizi hem insanlığın sesini yukarıya doğru çıkaracağız.
Evet, inşallah. Yurt dışından dinleyenler de aynı şekilde mi bağış yapacak?
Tabii ki bizim banka hesaplarımız uluslararası bağışlara da açıklar. Hem yabancı para cinsinden de bağış kabul edebiliyoruz. Bu kampanyamız zaten Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiş resmi bir kampanya. Devletimiz de kontrol ediyor. Yapılan şeyleri, birçok faaliyetimizi biz zaten o ülkelerde, ihtiyaç sahibi olan yerde, büyükelçiliklerimizle, Türkiye'nin resmi kurumlarıyla beraber yapıyoruz. Onları da gösteriyoruz. Bir şekilde ülkemizi beraberce temsil ediyoruz.
Evet. Sizin hiç Afrika ziyaretiniz oldu mu?
Çok seferler tabii ki.
Çok sefer. Peki oradaki gözlemleriniz nelerdir? İnsanlar en çok hangi durumdan muzdaripler? Kadınlar hangi hastalıktan çok fazla şikayetçiler?
Şimdi gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerin her birinin kendine özel problemleri var. Bazı ülkeler, bazı yerler gıda açlığı çekerken, bazı yerlerde gıda var fakat hiçbir sağlık hizmeti yok. Bazı yerlerde bunlar var, güvenlik yok ya da eğitim yok. Bizim faaliyetlerimiz genel olarak ikisinin çatıştığı alanlarda. Bu da mesela bir Sudan'ın daha kırsalı ya da Somali'nin mülteci kampları. Mesela bizim Somali'de, Mogadishu'da iç göçler sebebiyle oluşmuş bir bölgede bir aile sağlığı merkezimiz var. Burada hem doğum yapılıyor hem yıllardır klinik hizmeti veriliyor. Bu bölgelerde bizim hizmetlerimiz zaten bilabedel ve ücretsiz. Hem Türkiye'den giden gönüllü ekipler dönem dönem destekliyor, hem de aynı zamanda o bölgedeki sağlık çalışanlarını da bizim için çok düşük ücretler olsa da bir ekonomik katkı sağlıyor. Düşünün, bir yeryüzü doktorlarının Somali kliniğinde yaklaşık 25 kişi çalışıyor. Bu çalışan insanlar bizim hayırseverlerimizin verdiği destekle dilenmiyorlar, kimseden bir şey istemiyorlar ve bunlar o bulundukları bölgedeki aç, imkanı olmayan, sağlığa uğraşamayan insanlara bilabeder ücretsiz sağlık hizmeti veriyorlar, doğumlar yaptırıyorlar ve her geldiklerinde Türk Hastanesi'nin kapısından içeri giriyor. Onlar bunu biliyor. Zaten biz orada öyle bulunuyoruz. Aynı şekilde mesela Suriye'de bizim kliniklerimizde de benzer şekilde ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor. Bu şekilde de buradaki mülteciliğe, buradaki drama da bir katkımız oluyor. Çat'ta, Afganistan'da, Nijer'de ve benzer ülkelerde de dönem dönem benzer faaliyetlerimiz oluyor.
Evet. Dünyanın en değerli, en kıymetli elması Afrika'dan çıkartılıyor. Ama ne yazık ki dünyanın en fakir bölgesi yine Afrika. Bakıyoruz, Fransızlar sömürmüş, İngilizler sömürmüş. Oraya gittiğinizde bu sömürgeleri gördünüz mü, izlerini gördünüz mü?
Şimdi yani bu tabii çok bariz görülür bir şey. Biz ilk başlarda bizim ülkemizdeki insanlar çok anti-emperyalist kimlikli. Bizler sömürüye, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı çok duygularımız var. Ancak ben yani mesela Somali'de, Nijer'de, Sudan'da ve benzer daha aşağıda Tanzanya, o tip yerlerde ben böyle bir nefret ve o sömürünün adaletsizliğiyle ilişkili meseleye, tabii biraz hekimlik de var belki bizde, çok yoğunlaşmak istemedim. İlk başta o duygular oldu. Sonra kendimize kızdım. Yani biz niye yokuz? Biz neden gitmemişiz? Niye o coğrafyalarda biz, bizim devletimiz, bizim sivil toplum kuruluşlarımız, bizim insanlarımız olmamış? Evet, öteki gelmiş ve orayı negatif suistimal etmiş. Ama biz olsaydık biz neden düzeltmedik? Burada ötekini kızmak, ötekinin yanlışlıklarını bağırmak yerine şu anda odaklandığımız yerde kendiniz zaten. Bizim gittiğimiz yerde ilk başta bir sömürge duygusu, bunlar neden geldi gibi algılar oldu. Afrika'nın birçok yerinde oldu. Ama zaman ve şey şunu gösterdi ki biz oraya almaya gitmedik. Yani bir ikinci bir gündemimiz yok. Hayrımızı, hasenatımızı yaptık, geldik ve devam ediyoruz. Sonra mesela Somali'de yıllar önce biz ilk Somali krizi olduğunda gittiğimizde bir Somalili arkadaş ilk başta çok tereddüt etmişler. Sonradan çok dost olduk. Yıllar geçti, işte 10-15 yıl oldu. Hı hı. Dedi ki sizin dedi Osmanlı halifesi de bize böyle yapmıştı. Portekizler saldırmışlar ilk kez o topraklara tarihte işte 16. 17. yüzyılda. O zaman Osmanlı halifesi oraya şey göndermiş. Büyük bir kervanla silah, gıda yardımı, maddi yardım göndermiş ve demiş ki alın bunlar sizin ülkenizi savunun. Ve geri dönmüşler. Diyor ki hiç bizi suistimal etmedi. O sadece bize yardım etti. Sizin yani yardımınız da böyle. Yani biz gittiğimiz yere akıl vermiyoruz, gittiğimiz yere ikinci bir gündemle yaklaşmıyoruz. Yani yapacağımız iyilik neyse onu yapıyoruz. Ve bu zaman içerisinde ilk başta tereddüt olsun da süreç içerisinde hem ülkemizi hem medeniyetimize yönelik büyük bir pozitif bakış açısı oluşturuyor. Öteki olumsuz şeyleri onlarla da mücadele etmek lazım. Ama bizim amacımız kendi doğrumuzu ve güzelimizi götürmek. Zaten iyinin olduğu yerde kötü kendiliğinden gider. Işık yanınca karanlık gider gibi. Olaya böyle bakıyoruz. Ötekini konuşmak, ötekinin hataları üzerinde yoğunlaşmıyoruz. Mesela biz gidiyoruz, güzel klinikler açıyoruz. Annelerin ve bebeklerin hayatını kurtarıyoruz doktorlar. Diğer bir toplum kuruluşlarımız başka ihtiyaçları gideriyor. Bize yakışan budur. Biz dünyanın bütün olumsuzluklarını çözemeyiz ama kendimiz güzel bir şey yapabiliriz. İşte Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar kampanyası Yeriz Doktorları Derneği'nin böyle bir şey. Güzel bir şeyler yapmak. Ve bu anlamda sizin de radyonuzun desteği için de çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederiz. Şimdi onlar bu zamana kadar başka milletlerden hep zarar görmüşler. İşte yeraltı madenlerini kaçırmışlar, ülkelerine götürmüş o milletler ve orayı sömürmüşler. Hiç iyilikte bulunmamışlar. Şimdi Müslüman Türkler de oraya gittikleri zaman, böyle yardımlarda bulundukları zaman nasıl böyle teşekkür ediyorlar, nasıl böyle bir minnet ifadesi oluyor değil mi?
Mutlaka öyle. Fakat hayatın tek bir veçi, tek bir yüzü yok. Yani sadece yardım etmek bir yere kadar bir pozisyon oluşturuyor. Arkasından o insanlara bir iş oluşturmak, yeni yaşam alanları oluşturmak, onları kültürel olarak doyurabilmek, ortak bir medeniyet havzası yapmak, o insanları dünyada saygın, mutlu insanlar haline getirebilmek de lazım. Yani bu bizim insani yardımlarımız, sağlık yardımlarımız sadece bir temel ilk yardım gibi düşününüz. Toplam bir medeniyeti yukarı doğru çekmek çok daha külli bir çalışmanın ürünü. Siz oraya dokunduğunuz bütün alanlar her biri ayrı ayrı çok değerli. Biz sağlıkçılar, yani yerli doktorlarını temsil eden hekimler, eczacılar, diş hekimleri, biz kendi mesleğimizin çevresinde böyle bir dokunuş yapıyoruz. Ondan sonraki artık bizim açtığımız yoldan diğer hem sivil toplum kuruluşları hem de devletimizin kurumlarının yolları, oralarda her zaman destekçi olacağız inşallah.
İnşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sık sık dile getiriyor. Afrika ülkeleriyle ilişkileri yoğunlaştırmakta kararlıyız diyor. Bu konuda bizim için çok önemli tabii ki.
Tabii bu çok zor bir şey. Çünkü siyaset aynı zamanda medeniyetler arası yarışlar, dini yarışlar, ekonomik şeyler. Yani çok boyutlu ve çok yönlü bir olay. Türkiye'nin Afrika'ya açılması da burada paradigmayı değiştiriyor. Fakat bu öyle bir yıl, üç yıl, beş yılda olacak bir şey değil. Çok uzun erimli bir süreç lazım. Çünkü şeyler, evet, o bölgenin müstekbirleri, güç sahibi olan insanlar orada bir düzen kurmuşlar. O düzen her ne kadar birçok mağdur oluşturduğu gibi aynı şekilde birçok da kazanan ve birçok onun kaymağını yiyen sosyal gruplar oluşturuyor. Az ve küçük olsa da, problemleri barındırsa da. Dolayısıyla böyle bir yere sadece iyi niyetle birden bocalama girmek çok kolay bir şey değil. Olan dengeyi daha da kötü hale getirebilir. O yüzden insani yardımları biz alt sosyal grupları yaparak onları destekleyip o bölgelerdeki adaletsizliği ve yanlışlığı da düzeltmeye çalışıyoruz. Ama devletimizin Afrika açılımında çok başarılı ve çok geç kalmış, keşke yıllar önce olsaydı, desteklenmesi gereken harikulade bir yaklaşım. Hem ülkemizin ekonomik, siyasi, sosyal işleri için değerli olduğunu görüyoruz, hem de dünya barışı için de değerli. Çünkü bakın, bir virüs Çin'den çıktı, bütün dünyayı perişan etti. Aynı şekilde biz yıllar önce Ebola ile ilgili çalıştık Afrika'da. Yani Batılılar da, güçlü ülkeler de şunu gördü. Duvarları çekip de ne yaparlarsa yapsınlar, zor durumdakiler demek problemi çözmüyor. Öbür taraf çok aşağıda kalırsa, medeniyet seviyesi çok düşük kalırsa oradaki olumsuzluklar bütün dünyayı etkiliyor. O yüzden bu onların tabii oluşturduğu bir olumsuzluk. O yüzden o alt sosyal grupların desteklenmesi konusunda hem Birleşmiş Milletler hem diğer insani yardım kuruluşları bunları azaltmaya çalışıyorlar. Biz bize düşeni yapalım hep beraberce. Derneğimizin bu faaliyeti, Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar kampanyası bizi gerçekten uzak coğrafyalarda çok güzel temsil ediyor. Çok doğru bir proje, çok etkili bir proje. Aynı zamanda çok hayırlı bir proje. Bu proje vesilesiyle derneğin hem gönüllüleri hem çalışanları bizler çok memnunuz. Burada rıza ilahi kazanılır. Çünkü gerçek mağdurlara el uzatılıyor. İnsanlarımızdan da bu Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar kampanyamıza destek bekliyoruz.
Elbette, inşallah. Şimdi biz de tekrar hatırlatmada bulunalım. Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar kampanyasına destek vermek ve bu konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isterse dinleyicilerimiz yyd.org.tr adresine bakabilirler. Aynı zamanda yaşam yazıp 6612'ye kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabilirler, değil mi?
Evet efendim, 6612 bizim kısa mesaj numaramız. 6612'ye yaşam yazmaları yeter. Orada yeni bir hayat kurtulacak, yeni ve düzgün bir anne rahatlayacak ya da korunacak, gönül rahatlığıyla bağış yapabilirler.
Sayın Güney, böyle güzel bir kampanya başlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Cümlemizden biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sesimizi duyurmaya katkı verdiniz. Bütün bizi dinleyen insanlara selamlarımızı gönderiyoruz.
Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle.
Sağ olun.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahya Han Güney'i konuk ettik. Kendisiyle Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar kampanyasını konuştuk. Hayatın Sesleri devam ediyor.
uçtan bir diğer uca. Darbeler, darbeciler, açlık kokan Afrika'da. Şernobil'den iz kaldı, sakat doğdu çocuklar. Bosna, Irak fark etmez, Küba'daki kontralar. Terör, bomba, kin ve nefret, dünya bu kadar. İstersen değişir her şey, ölmesin çocuklar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Bu hafta yanlış sözcük kullanımları üzerine bir sohbet edeceğiz. Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizlerle. Sayın Kutluata, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Mustafa Bey, sağ olun.
Nasılsınız, nasıl geçiyor günler?
İyi, daha iyi. Sanırım sürecin devamına ilişkin bir uyum gösterdik. Daha iyi bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz.
İnşallah, herkes pandemiye gibi alıştık değil mi?
Evet, öyle gibi oldu. İnsan evladı zaten hızla uyum gösterme yeteneğine sahip. Dolayısıyla biz de salgının getirdiği koşullara gün be gün daha fazla uyum sağladık. Hatta bazen faydasını bile görebiliyorum. Bugün evden doğru yürüttüğüm işleri düşününce normal yaşama nasıl adapte olacağım? Bu kadar işi bu kadar kısa sürede halledemezdim diye kendi kendime de düşündüm. Öğreneceğiz.
Evet, inşallah. Hep birlikte üstesinden gelmeye çalışıyoruz.
Evet.
Geçenlerde bir haber okudum. Koronavirüs pandemisini atlatanların hafızalarında bir gerileme oluyormuş. Konuşmada güçlük, evet, hatırlamada zayıflık, bunlar söz konusu oluyormuş. Şimdi evet, yanlış sözcük kullanımlarını konuşacağız ya sizinle. Bununla da bir bağlantısı olabilir mi diye şöyle bir düşündüm.
Yani keşke öyle bir bahanemiz olsaydı demek istiyorum Mustafa Bey. Çünkü bizim yanlış sözcük kullanımlarımızla ilgili böyle bir hastalığın bıraktığı bir seker, bir semptomatik durum söz konusu olmayabiliyor. Biz daha çok nasıl söyleyelim, biraz gelişigüzellikten kaynaklanan hatalarımıza sahip çıkarak konuşmaya devam ediyoruz. Hepimiz gibi ben de bu süre içerisinde sosyal medyayı normalde olduğundan biraz daha yoğun kullandım. Artı pek çok çalışmayı, işe işimizi de yazışmalarla, daha kısa yazışmalarla yürütmeye gayret gösteriyoruz. Ve her birimizin de benim yaşadığım gibi bu kısa sürelerde kendini ifade ederken aslında normalde yüz yüzeyken ne kadar çok ifade sorununun altından kalkabildiğimizi, yüz yüze olduğumuz için kendimizi ifade edip konuşma yetersizliklerimizin üstünü örttüğümüzü fark ettim. Biraz önce de konuşurken dinleyicilerimize tiyo verelim. Çok sık karşılaşılan şeylerden biri, iyi bir sebeple kötü bir durumu birbirine karıştırmak. Yani senin yüzünden mutlu oldum diyemediğimiz gibi hastalık sebebiyle ya da hastalık sayesinde bunu öğrendim arasındaki farkı görebilmemiz gerek. Bizler fakat günlük Türkçe'de bu tür ayrımları konuşurken belki yeterince zaman ayıramıyor olabiliriz. Ama yazışırken, hele de kendimizi yazılı ifade ederken, hele de bir haber köşesi ya da işte bir duyuru yazıyorsak, ikinci kez kontrol etmekte fayda var. Kullanım yanlışlıkları çünkü çok bağlayıcı oluyor. Geçenlerde ben bir toplantıya katılmıştım. Katılan arkadaşlarımdan biri dedi ki, çok bütüncül bir toplantı oldu. Fakat ben bu bütüncül sözcüğünden rahatsızlık duydum. Çünkü bütüncül demek tekelci demektir. Yani hani baskıyla bir fikrin karşı tarafa hatta terörize edilerek edindirilmesi demek bütüncül. Oradaki cılcıl ekini unutmuşuz biz Türkçe'de. Halbuki bencil gibi bir sözcüğümüz var. Oradan hissetmemiz lazım. Fakat evet. Bütünsel yerine onu kullanıyoruz. Yani bütünü kapsayan, külli, kapsayıcı, bütünün tamamını ifade edecek bir sözcük yerine bütüncül demeyi tercih ediyoruz. Hatta birlikte çalıştığımız akademisyen arkadaşlarımızın arasında bile ben bu sözcüğü duyuyorum. Çok mu önemli? Öyle dese ne oluverecek ki diyebiliriz. Ama dememeliyiz. Çünkü biz bunu böyle bu şekilde dillendirdiğimizde, çok önem vermediğimizde, bildiğimiz halde bilmediğimiz, bilmiyormuşuz gibi konuşmaya devam edersek, yazmaya devam edersek dilimizin temel bilincini yitirmiş oluyoruz.
Doğru, haklısınız.
O yüzden sözcük kullanımı çok önemli. Bu sadece bir entelektüel okumuş yazmışlık ifadesi için kullanılmıyor. Dil, ana dil, konuşan her bir bireyin canlılığıyla var oluyor ve böylelikle saygı görüyor. Zaman zaman hepimiz dilimizi başka dillerle karşılaştırıyoruz. İşte İngilizce'de şu kadar sözcük var, falanca dilde bu kadar sözcük var, Türkçe'de şu kadar sözcük var diye ama bir dilin gücünü sözcük varlığından daha da çok konuşanlarının çokluğu belirliyor ve konuşanlarının farklı alanlarda bu dili canlandırması belirliyor. Eğer biz bunları yapamazsak dilimizin küçülmesini göze almış oluyoruz. Ve bunun bedeli yıllar içerisinde çok ağır oluyor. Yine salgınla ilgili olarak biraz haberlere baktım, özellikle yazılı basına. Gözetim altında tutmakla gözlem altında tutmak arasında bir karar verememişiz. Türkçenin eklemlemeli bir dil olması dolayısıyla arada çok fark yokmuş gibi görünüyor ama var. Gözetimle gözlem arasında bir fark var. Polis beni gözetim altında tutabilir ama doktor beni gözlem altında tutuyor. Oradaki o gözetmekteki yapı tam karşılığı şu aslında, gözaltına da alabilir. Sonuç olarak hepsi gözden türediği için arada bir fark yokmuş gibi görünüyor. O yüzden Türkçe çok dil bilgisine, eklere dayalıdır. Ben hani iyi kötü Türkçe ile yakından ilgilenmeye çalışan biriyim. Birkaç sözlük kullanıyorum. İki tanesi telefonumda ve birkaç tanesi de masa üstünde olmak üzere. Buna ihtiyaç duyuyorum çünkü doğru sözcüğü kullanabiliyor muyum diye. Bugünlerde mesela gözlem altına almak, gözlem altında tutmak, nitelikli bir gözlemeden bahsediyoruz orada, gözlemlemeden. Kişiyi takip etmekten bahsediyoruz yani. Fakat gözetim altında tuttuğunuz zaman kişiyi takip etmenin ötesinde bir sınırlandırmayı da içeriyor.
Orada baskı kurma ifadesi var aslında.
Evet, evet, kesinlikle. Ve bu farkındalığı taşımamız önemli. Çünkü dil bizim sayemizde can buluyor. Siz, ben, etrafımızdakiler Türkçe konuşmazsak Türkçe var olamaz. yeterince nitelikli konuşamazsak Türkçe, hadi doğru sözcüğü kullanalım, güdük kalır, yeterince beslenemez. Bundan hiç kimsenin, bizim dışımızda hiç kimsenin de rahatsızlık duymayacağı aşikar yani. Biz rahatsızlık duymalıyız.
Evet, dönüp dolaşıp kitap okumaya geliyoruz aslında. Yani
evet.
Kitap okumayla doğru cümle kurma arasındaki bağlantı.
Evet, evet, kesinlikle. Çeviri de maalesef şu aralar Türkçe'ye çok hükmediyor. Dille çok ilişkisi, ya da şöyle ifade edeyim kendimi, ilk yıllarda ben Türkçenin yabancı sözcüklere karşı uyanık olmasını ve çok fazla yabancı sözcük içermemesini düşünürdüm ama zamanla şunun farkına vardım. Sözcükler yabancı olmayabilir ya da çok az yabancı sözcük kullanabilirsiniz ama cümle yapınız yabancılaşmaya başlıyor. Yine bir haberden edindiğim bir şey var. Sivil savaş diye bir şeyden haber spikeri diyeyim bir özel kanalda sivil savaş diye bir şeyden bahsediyordu. Ben ilk önce fark etmedim. Sonra sivil savaşın ne olduğunu düşünmeye çalıştım. Sonra birdenbire İngilizceden kötü bir çeviri olduğunu gördüm. İç savaş demeye çalışıyor. Muhtemelen bulunduğu yerde İngilizceyi de kullanıyor sıklıkla. Dolayısıyla sivilseniz zaten hani askeri değilsiniz. Ya bir gerilla savaşından bahsetmek lazım ya terörize bir yapıdan bahsetmek lazım ya da bir iç savaştan bahsetmek gerek. Haberin içeriğine baktığınız zaman bir iç savaştan bahsettiğini görüyorsunuz. Bu çok anlamlı mı? Anlamlı. Çünkü orada kullandığınız kelime Türkçe değil aslında. Sivilde kullandığınız sözcük Türkçe değil. Zaman zaman yıllardır kullandığımız sözcüklerde de sorun yaşadığımızı görüyoruz. Ben kendi hatalarımı da fark ediyorum. Mahzunla mahsunu karıştırıyoruz. Hüzünlü olmakla nasıl söyleyelim, güzel nitelikli tamamlanmış olmak arasındaki farkı görmeyebiliyoruz. Önemli mi? Önemli. Çünkü kelimelerden birinin anlamını yitirdiğini görüyorsunuz. Bir sözcüğün anlamından vazgeçtiğimizi görüyoruz orada. Yine çok kullandığımız ama yanlış kullandığımız bir sözcük. Aşçıyla ahçı. Ahçı tamamen yanlış. Ahçı diye bir şey yok. Yine televizyonda kendisi de uluslararası aşçılık nasıl söyleyelim madalyalarına sahip bir aşçımızın konuşurken kendisinden ahçı diye bahsettiğini fark edince bunu da not almıştım. Ahçı diye bir şeyimiz yok yani ah yapmıyor kimse. Eğer ahçı olsaydık ah yapardık. Fakat o kişi aş yaptığı için aşçı. Ve bizde de şef diye bir şey zaman zaman şimdi alıntı bir literatür maalesef. O dilin getirdiği ögelerle birlikte kabul etmiş oluyoruz dilimizde. Benim ailem Mengenlidir ve bizde şef olmaz, bizde başaşçı olur.
Evet.
Ve dolayısıyla başaşçılık öyle kolay da elde edilen bir şey değildir. Ve bu bakın bütün yemek kültürünüzü, mutfak kültürünüzü, mutfak yapılandırmanızı, oradaki ast üst ilişkisini de içerir. Buradan bir hikaye bile çıkarabilirsiniz. Yine çok sık yaptığımız yalnız ve yanlışı birbirine katmak. Yalından gelen yalnızla yandan gelen yanlışı birbirine karıştırıyoruz. Konuşurken çok fark edilmez ama yazarken fark edilir. Çok önemli mi? Önemli. Çünkü yalınla yan arasındaki farkı biliyor olmamız gerek. Eğer biliyorsak zaten bunu karıştırmayız. Bilmiyorsak öğrenmemizde fayda var.
Genelde çocuklar yaparlar yanlış cümle kullanımını.
Evet.
Birisine hitap ederken işte büyük boylu abi derler. Mesela uzun boylu yerine büyük boylu. Mesela
bir de evet, medyada, evet, çocukların.
Evet, medyada kullanılan kelimelere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mütevazı mı, mütevazi mi?
Mütevazı
olması gerekiyor. Mütevazı alçak gönüllü ama mütevazi birbirine paralel olan anlamına geliyor.
Evet, evet. Bazen köken bilgisine sahip olmak gerek. Biraz önce söylediğim gibi Türkçe dil bilgisi açısından da bazı karmaşalar var. Mesela hukuk sözcüğünde çok sorulan bir şeydir. Sıklıkla sorulur. Ben buraya hukuka mı yazacağım, hukuka mı yazacağım
evet.
diye. Hukuka kabul ediyoruz. Açıklamasını da şöyle
evet.
yapıyoruz. İşte bu Arapça bir sözcük. Oradaki kaf harfi dolayısıyla hukuk, hukuka diyoruz ama felek de Arapça bir sözcük. Orada feleki demiyoruz yani feleği diyoruz. Dolayısıyla pek çok Arapça sözcükte biz Türkçe dil kurallarını uygulayıp oradaki sert ünsüzü yumuşatıyoruz. Ama bazı Arapça kelimelerde yumuşatmıyoruz. Bunları öğrenmek gerekiyor tek tek ve neden böyle olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Yani bu böyledir demek kuralsızlıkmış gibi göründüğü için bazı açıklamaları detaylandırmak gerekiyor. Biz sıklıkla işte hala hangi D birleşik, hangi daha ayrı tartışması da yapabildiğimiz için bu sosyal medya bize öğretiyor aslında. Biraz zorlu bir yoldan öğreniyoruz ama öğreniyoruz.
Bir de cümle içerisinde eş anlamlı kelimeleri iki defa kullandığımız evet. oluyor. Örneğin bari hiç olmazsa.
Tabii tabii.
Bari kullanıyorsak hiç olmazsayı kullanmayacağız. Hiç olmazsayı kullanıyorsak bariyi kullanmayacağız.
Benim elimde güzel bir kitap var. Tam da sizin söylediğiniz başlığa hitap eden çok bölümü olduğu için. Türkçe Sorunları Kılavuzu, Necmiye Alpay'ın. Türkçe Sorunları Kılavuzu ilginç bir kılavuz. Sorunlu olan sözcükler ve sorunlu olan yazımlar, yani bir yazım ve söyleyiş kılavuzu diye bakabilirsiniz. Birleştirmiş yazarı, çok etkili bir kitaptır. Benim başucu kitaplarımdan biridir. Bir metinle ilgili, bir sözcükle ilgili sorun yaşadığım zaman bu kitaba danışıyorum. Çevirmenlere, özellikle çeviri yapan, dinleyicilerimiz arasında çeviri yapanlar varsa yürekten tavsiye ederim. Yıllardır bu kitabı kullanan birisi olarak. Mutlaka düzeltme yapan ya da işte bir metin yazan, birden çok kişiye ulaşacak açıklamalı bir metin yazan herkese sizin söylediğiniz gibi bir takım anlatım bozuklukları, bazı tekrarlamalarla anlatım kaybı, hatta yazarı da bir çevirmen olduğu için biraz önce söylediğim gibi dil yapısı değişiyor. Sözcük yabancı olmayabilir, cümle değişiyor. Ben sıklıkla şimdi genç neslin yazdığı metinlere baktığım zaman sıklıkla bizim normalde kullanmadığımız kadar zamir kullandıklarını fark ediyorum. İngilizce öğrenmeleri küçük yaşta olduğu için onun etkisinde kalıyorlar. İşte sürekli o, onun, onların fazladan kullanılan bu kadar çok zamire ihtiyaç yok. Ana dilinizde biz Türkçe'de o kadar çok ihtiyaç duymuyoruz onlara. Çünkü dil bilgisi özellikleri karşılıyor onu. Yani Ali'nin kendisine verilen kitabı çok sevip onun okuması için diye devam ettiği zaman biz oradaki onunu Ali'den başka birisi gibi algılarız.
Evet.
Yani hala özne değişmediyse cümlenin içerisinde tekrar o'ya ilişkin bir vurguya ihtiyacımız yoktur bizim. Fakat İngilizce'de bu var. Dolayısıyla erken yaşta İngilizce öğrenmenin bir defekti olarak genç arkadaşların metninde, ki bunların bir kısmı öğrenci olabilir, bazıları meslek sahibi, metinlerin düzeltilmesi için bize gönderildiğinde baktığımızda çok sık İngilizce cümle yapısıyla fakat Türkçe kelimelerle yazıldığını görüyoruz. Yine böyle bir sözcük özden kaynaklanan, yani kendine özel ve kendine özgü, şahsa mahsus eski ifadeyle kendine özel ya da kişiye özel. Ama oradaki sözcük özel, özgü başka bir şey, başka kimse de olmayan. Yani özgü, özel ve özgün sözcüklerini çok bilincinde olmadan kullanmanın hayatımızda bir bedeli var. Benim bir arkadaşım şöyle söyler, sizin yaptığınız iş bir tür lanet gibi. Çünkü duyuyorsunuz, fark ediyorsunuz ama anlatmanız çok zor. İnsanlar bunlara çok konsantre olmayabilir. Fakat önemli, çünkü size özgü olanla özgün olan arasında bir fark var. Bir yetenek bana özgü olabilir ama özgün olması için başka kimse de olmaması gerek. Özele gelince tamamen benim alanımda, hiç bir başkasında da olabilir fakat benim alanımda olması gerek. Dolayısıyla bir takım yeteneklerden, yeterliliklerden, çocuklarımızın gelişiminden bahsederken biz sıklıkla çocuklarımızın çok özgün olduğundan bahsediyoruz. Fakat olmayabilir, bütün çocukların yaşadığı bir şeyden bahsediyor olabiliriz. Dolayısıyla ne özgün, ne özel, bunları bilmeden bu kavram dünyasında var olmak çok mümkün değil. Sıklıkla bize gelen çocuklara ilişkin metinlerde böyle düzeltmeler de
evet.
yapıyoruz.
Sayın Kutlu Ata, süremizin sonuna geldik. Son olarak Hangi kaynaklardan istifade ediyorsunuz? Mesela örneğin.
Mesela örneğin.
Bu da çok kullanılır. Mesela örneğin.
Biraz önce söylediğim Metis'ten çıkan Türkçe Sorunları Kılavuzu Necmi Alpay'ın başucu kitabım. Sıklıkla Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü kullanıyorum. Ve Türkçe eş anlamlar ve zıt anlamlar sözlüğünü kullanıyorum. Yine o da sürekli masamda duran kitaplardan biri. İnternette kullandığım birkaç sözlüğüm var. İngilizce, Türkçe çeviriler de hiç fena değil internet üzerinde. Bazen onlara danışmak da yararlı oluyor. Ve bazen de alan sözlükleri kullanmakta fayda var. Zaman zaman örneğin Arapça sözcüklere bakmam gerektiği zaman Türk İslam Ansiklopedisine bile bakıyorum. Çünkü oradaki anlam dünyası zenginleştiriyor o kavrama bakmanızı. Ya da felsefe sözlüğünü kullanabiliyorsunuz.
Peki. Çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için.
Ben teşekkür ediyorum.
Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizlerleydi. Yanlış sözcük kullanımları üzerine sohbet ettik ve böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.